Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu İlmi Araştırmalar Merkezi, İLAM Çilehane olarak bilinen merkezimizin araştırmacılarından Doktor Murat Kaya. Murat Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Şimdi Murat Hocam, biz bu programımızda Doktor Ali, Doktor Veli demeye alışkınız. Doktor Murat Kaya diye takdim ettik sizi ama tabii bir açıklama yapmamız gerekecek. Bu haftaki program konuğumuz bir tıp doktoru değil, bir ilahiyat doktoru mu diyeyim hocam?
Evet hocam. Başka doktor. Siz benim doktorlardan değil. Evet. Bu doktor başka doktor.
Ama bu program çok başka bir program olacak. Elhamdülillah radyomuz başladığı günden beri program yapıyoruz. 5 yıl doldu neredeyse Murat Hocam. Ama bugüne kadar yaptığımız programların en şereflisi, en bereketlisi budur desek herhalde abartmış olmayız. Dinleyenlerimizde şöyle bir merak oluşacak. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugüne kadarki bütün programlarımızı radyomuz tesislerinde yapıyorduk. Ancak bugün farklı bir yerden sizlere sesleniyoruz. Bugün Medine-i Münevvere'deyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin civarındayız. Yani şöyle Murat Hocam, sağ tarafıma doğru döndüğümde herhalde bir 300 metre ileridedir.
Evet.
Veya 500 evet. metredir en fazla. Böyle ilahi var. Son zamanlarda dilimize dolaştı. Kutlu beldeden yayılır gül kokusu cihana diye.
Evet.
İşte kutlu beldeden bir böyle gül kokusu yayar mıyız ümidiyle?
Peygamber Efendimizin bayram namazlarını kıldığı musalla denen, namazgah denen Mescid-ül Gamame'ye yakın bir yerdeyiz.
Elhamdülillah.
Açık alanda.
Elhamdülillah. Evet. Böyle olunca tabii diğer programlara göre çok daha bereketli bir program olacağını ümit ediyoruz. Kıymetli hocam, şimdi biz normalde her hafta bir tıp doktoru, tıpla ilgili akademik kariyer yapmış abimizi davet ediyoruz programımıza. Bu abilerimizin de kendi branşları ile ilgili, bazen kardiyoloji oluyor, bazen göz oluyor ama bugün çok farklı bir açıdan yaklaşmak istiyoruz olaya. Biz hastalığa doktor açısından bakıyoruz dedik. İşte kalp krizinin belirtileri nedir, neler yapılmalıdır gibi.
Evet.
Ama bir de hasta açısından bakılmalı mı? Hastanın alacağı tedbirlerle sınırlı mı yapılacak işler, yoksa bir müminin hastalığa bakış açısı ne olmalıdır? Allah hastalığı niye verir bir kuluna?
Evet. Sıhhat en büyük nimet olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor zaten. Hadis-i şeriflerde Allah'ın bizlere verdiği bir emanet, sıhhati korumak durumundayız. Sıhhatimizi
5 önemli ödevden biriydi değil mi
evet,
hocam?
Evet. 5 önemli vazifeden birisi sıhhati korumak. Sıhhatinizi sorumlusunuz da diyor Peygamber Efendimiz. Yani kıyamet günü sıhhatini nerede, nasıl kullandın, korudun mu, korumadın mı, ihmal ettin mi diye sorulacak sorulardan birisi. İşte insanların bu konuda ihmalkar olduğuna dikkat çekiyor Efendimiz. İhmal etmeyin. Sıhhat ve boş vakit konusunda insanlar, en çok insanların aldandığı husus iki husus diyor. Birisi boş vakit. Vakti boş geçirir gider. Vakit gider, bittikten sonra aklı başına gelir. Aldanmış olur. İkincisi de sıhhat diyor. Sıhhatine dikkat etmez. Sıhhati kaybettikten sonra aklı başına gelir. O da artık elden çıkmış olur. Dolayısıyla sıhhatimizi korumakla vazifeliyiz.
Birinci bakış açımız bu.
Birincisi
yani
bu.
Sıhhate dikkat.
Sıhhate peki hocam, dikkat. Sonra? Bir maddi olarak koruyacağız. İşte hijyen olarak. Bir de manevi olarak da koruma yöntemi var. Sıhhati manevi koruma yöntemi.
Onlar nedir hocam?
O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insan vücudunda 360 tane eklem vardır buyuruyor. Bunlarla ilgili diyor her sabah bunlara bir şükür gerekir. Her bir eklem, bir sabah kalktığımızda eklemlerin birisi çalışmasa, parmağımızdaki şu eklemin birisi çalışmasa hayatımız ne kadar sıkıntıya.
Ama Murat Hocam sayeden böyle bir tablo var. Şimdi biz genellikle romatizmal hastalıkları yaşlılık çağı hastalığı diye bilinir.
Evet.
Çocuklarda da romatolojiyle ilgili hastalıklar olur. Ve aynen bu dediğiniz gibi olur işte. Sabah kalkar çocuk, özellikle sabah oluyorsa, şikayetleri artıyorsa bir romatizmal hastalık alametidir bu.
Evet.
Düne kadar koşup oynayan tosba sabah kalkar, dizini bükemiyor, kalçasını bükemiyor. Affedersiniz, tuvalete gidecek, annesi kucağında götürmek zorunda kalıyor.
Evet.
Sabah kalktı, bir eklemi çalışmadı.
Evet.
Çok tipik bir tablodur bizde.
Çok büyük bir sıkıntı.
Çok büyük, büyük ötesi bir sıkıntı.
Evet.
Yani ileri vadede sistemik bulgular verir, kalbi tutar, böbreği
evet.
tutar. Çok sıkıntılı bir durumdur.
Cenab-ı Hak diyor ki şükrederseniz artırırım diyor. Yani insanda bir nimet varsa demek ki bu eklemlerin çalışması bir yönü tabii. Vücudun daha pek çok yönü var bizim için nimet olan, ikram olan, sıhhatte olan.
Haberimizin olmadığı.
Haberimiz olmadığı, kendi kendine çalışıp duran. Bu sıhhatte olan her uzvumuz bizim için büyük bir nimet.
Elhamdülillah.
Bunun böyle devam etmesi için de ona şükretmek gerekiyor. Nimete şükrederseniz artırırım.
Koruma yollarından manevisinin birincisi budur diyorsunuz.
Şükür.
Şükür. Peki hocam.
Şükrederseniz artırırım diyor. Şükretmezseniz de diyor azabım çetindir. Alırım elinizden azap ederim. Öyle olunca demek ki bu sıhhate şükretmek lazım. Her bir eklem için diyor her gün bir sadaka gerekir. Mutlaka onun için bir sadaka
biraz verirken. Masraflı olmayacak mı hocam? Her bir eklem 360 eklem dediniz.
Evet, masraflı. Ama Cenab-ı Hak da merhametli, kolaylaştırıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her tesbih bir sadakadır. Sübhanallah. her la ilahe illallah demek bir sadakadır. Her elhamdülillah demek bir sadakadır. Ondan sonra her iyilik, insanlara güler yüzle bakmak, güzel yol tarif etmek, güzel bir söz söylemek, tebessüm etmek. İşte para varsa parasını vermek, işte yardım etmek gerekiyor, bedenen yardım etmek. Hepsi sadaka, hepsi.
Ve bu sadakaların hepsi sıhhati korumaya vesiledir.
Hepsi sıhhati korumaya.
Peki hocam.
Ve hayatın güzelleşmesine vesiledir. Günahların örtülmesine, affedilmesine sebeptir. Sabah insanın kalkıp da kılacağı iki rekat işrak namazı bunların hepsini öder diyor borcun.
Elhamdülillah. Peygamber Efendimiz. Bu yollar güzel oldu hocam. Demek ki alternatifleri varmış.
Sıhhatle yaşamak istiyorsak birincisi bence sabah kalkıp bu şükrümüzü eda etmek, ihmal etmemek.
Peki hocam, bunu bir olarak not edin.
Sabah namazından sonra işte 45 dakika sonra artık öğleye kadar, kiraat vaktine kadar müsait bir vakitte bir iki rekat namaz kılarak veyahut da elimizde böyle yolda giderken, asansör beklerken, değişik vesilelerle beklerken, işimizi yaparken dilimizde tesbih, tekbir, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Elhamdülillah, işte böyle salavat. Bunlarla bir defa bu borcumuzu ödeyeceğiz, şükrümüzü eda edeceğiz ki Cenab-ı Hak da sıhhatimizi artırsın.
Peki hocam.
Sıhhatimize ziyadelik versin, almasın elimizden diye. O önemli bir husus bence hocam. Eğer olmazsa bu sefer arızalar çıkmaya başlıyor. Hayatta sıkıntılar meydana gelmeye başlıyor. Bu maddi sıhhat için de böyle, manevi sıhhat için de. Şimdi insan günahlar işliyor bilerek bilmeyerek. O günahlar için de kefaret gerekiyor.
Şimdi hocam biz genel manada fiziki olarak da tedbirler alıyoruz. Çocuklara aşı yapıyoruz, ilaç kullanıyoruz, hijyene dikkat ediyoruz falan ama neticede günün birinde hastalık olacaksa da oluyor.
Evet.
Olmadan önce bu tedbirleri koyduk bir kenara ama olduktan sonra özellikle şu konu, mesela işte Allah korusun kanser hastalığından ya da kronik hastalıklar, böbrek yetmezliğinden, işte romatizmal hastalıklardan bahsediyoruz. İnsan başına gelince bir anda bakıyorsunuz ki başka bir dünya varmış aslında.
Evet.
Benim düne kadar şikayet ettiğim şeyler ne kadar önemsiz şeylermiş diyorsunuz.
Evet.
Hele bu hepimiz de biliyoruz, evladımız var. Çoluk çocuğunuzun başına geldiğinde iki kat dert oluyor aslında. Keşke benim başıma gelseydi dedirtiyor adam.
Evet.
Sonra maalesef çok kötü bir yere varıyoruz. Niye ben? Bu evet. Dert beni niye buldu? Niye insanı dert bulur? Bir hikmeti var mıdır?
Evet. Şimdi biraz önceki konunun biraz devamını bitirelim. Sonra buna geçelim. İnsan eğer günahlar işliyor, hatalar oluyor dedik. Bunların mutlaka bir karşılığı lazım. Ya bunlara kefaret olarak sadaka, iyilik, ya ibadet.
Ha böyle bir ilişki var.
İtaat ederek bunları temizlemek gerekiyor. Veya böyle olmazsa bazı hayatta sıkıntılar, musibetler gelmeye başlıyor. Hastalıklar gelmeye başlıyor bir şekilde. Onun için yaptığımız hataları da kefaret olarak bunları sadakayla mı ödemek istersin ibadetle, yoksa hastalıkla mı ödemek istersin veyahut da başka musibetlerle mi ödemek istersin?
Esas hayat ahiret hayatıdır. Evet. Mottosuyla yola çıkarsanız o zaman size sadece seçenek verilmiş oluyor. Sıkıntı
evet.
Yok aslında.
Yani mutlaka ödemen gerekiyor. Bu kefareti ödeyeceksin. Dolayısıyla insanın iyilik sahibi olması, güzel bir itaatli, ibadetli bir hayat yaşaması, Allah'a itaat etmesi, ibadet etmesi. Ayet-i Kerime'de onu buyuruyor Cenab-ı Hak. Kim diyor iman eder, salih ameller işlerse onlara diyor güzel bir hayat, hayaten tayyibe, güzel bir hayat yaşatırız.
Dünya hayatında kendine
dünya bahsediyor. Hayatında güzel bir hayat yaşatırız diyor Cenab-ı Hak. Bu bir tarafı işin ama bununla birlikte böyle olan insanlara da sıkıntılar gelebilir. Sıkıntında iki yönü var. Bir, günahlara kefaret olma yönü var. İki, dereceler yükseltme yönü var. İnsanın derecelerini yükseltir. Dolayısıyla şimdi hastalık bizi bulduysa ne yapacağız? Niye beni buldu? Hastalık geldi. Ya günahımızdan dolayı geldi veya derecemizi yükseltmek için geldi. İki türlü de olabilir. Yoksa her hasta olan, her musibete uğrayan
günahı çoktu.
Günahından dolayı manasında değil yani. Ama ikisi de var. Diyelim hastalık geldi. O zaman ilk iş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tedavi olun buyuruyoruz. Tedavi. Hasta. Allah Teala diyor bir dert yarattıysa mutlaka onun devasında yaratmıştır. O devayı arayın buyuruyor Efendimiz.
Peki bu arayını tavsiye olarak mı anlamak lazım, emir olarak mı anlamak lazım burada hocam?
Emir de tabii. İnsan aramazsa tabii ki, bilerek kasıt olarak kendisini sıkıntıya sokarsa sorumlu olur. Bu tedavi olmak bir emirdir tabii ki. Peygamberimizin emri insan hastaysa sıhhatini bulmak için uğraşır. Çünkü sıhhat olmasa ibadetini de aksatır. İbadetini yaşamaz. Vazifelerini aksatır. Ailesine karşı, çoluk çocuğuna karşı sıhhatli olması gerekiyor normalde. Tedavi olun ey Allah'ın kulları buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman tedavi için yolları bulacak ama bu arada tedavi bir süreçti tabii. Hemen hastalık iyi olmaz, bir müddet sonra iyi olur veya iyi olmayabilir. O zaman da artık sabır. tedbirini almışsın.
Tabii şu aklıma geldi aslında Murat Hocam. Siz de program öncesi neler konuşuruz'a bakarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalığından da bahsedelim demiş idik.
Evet.
Eğer hastalık bir günah sebebiyle hata sebebi veriliyorsa Peygamber Efendimiz'e niye verilir idi evet. zaten şey bu. Peygamber Efendimiz'de uzunca süren humma tarzı bir hastalıktan vefat ettiğini evet. biliyoruz ki. Evet. Hani buna belki humma deyip geçivermek çok şey değil. Biz de bakıyorsunuz insanı tutan hastalıkların belki %30'u 40'ı enfeksiyon hastalıklarıdır.
Evet.
Ki son dönemde işte aşı, antibiyotik vesaire tedbirler yüzünden bunların oranları çok azalmıştır. Ancak Efendimizin asr-ı saadetlerinde bir kolesterol yüksekliği yoktu muhtemelen.
Evet, evet.
Onların yaşam şekliyle obezite, diyabet falan da çok mümkün değildi. O devirdeki hastalıkların muhtemeldir ki ölüme neden olan hastalıkların belki %80'e 90'ı bu grup idi.
Evet.
Ama humma dediğiniz zaman sıtmalanma tabir ederler Anadolu'da. Ateş geldi titremeyle birlikte.
Evet.
Şimdi ona bakteriyel lizis diyoruz. Hücrelerin içine girmiş bakterilerin patlayarak toksinlerini, zehirlerini saçması demek. Böyle bir hastalık geçirmiş diyebiliyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi evet. ve sellem. Ama bu humma ya da sıtma ya da değil. Ama bu çok basit. İşte çok meşhur beta mikrobu, streptokok enfeksiyonu idi belki. Ya da enfeksiyoz mononükleozdu belki. Ama neticede ciddi ateşli bir hastalık.
Evet.
Ciddi vücut ağrılarıyla geçen bir periyot olmuş anladığımız kadarıyla.
Evet. Yani sahabi diyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Efendimizin yanına girdim diyor. Elbisesinin üzerine sırtında elimi dokundum. Oraya diyor ateş hissediliyor diyor. Elbisenin üzerinden.
Ben diyeyim ki 41 derece belki.
Ateşi hissediliyor diye dedim ki ya Resulallah sizin dedim diyor çok ateşiniz var. Çok ağır bir hastalık geçiriyorsunuz. Humma geçiriyorsunuz. Dedim diyor evet dedi diyor. Sizden normal bir insanın yaşadığı hastalığın iki katı bir hastalık ateş var buyurdu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki diyor ya Resulallah bu sevabınızın da kat kat olması için mi? Diye sordum diyor. Evet dedi diyor.
Bakış açısı bu işte. Evet. Yani. Sahabe böyle
evet
bakıyor.
Evet diyor. Musibetlerin en büyüğü peygamberlere gelirdi diyor. Sonra derece derece salih insanlara, iyi insanlara gelirdi diyor. Yani bu dünyada da Cenab-ı Hak hem onları temizlemek varsa hataları salih insanların hem de derecelerini yükseltmek için en büyük imtihanlar, musibetler, belalar, hastalıklar önce peygamberlere sonra derece derece salih insanlara ve kaldırabilecek müminlere gelir buyurdu diyor.
O zaman niye ben demez o mümin bakış açısıyla.
Niye ben demez o zaman razı olmak. Allah'tan gelene razı olmak, rıza makamı dediğimiz en önemli şey bu.
Ama onun antrenmanını da sağlamken yapmak lazım.
Evet, sağlamken yani, yapmak lazım. Rıza halinde olmak, şikayet etmemek. Cenab-ı Hakk'a şikayet etmemek. Cenab-ı Hak diyor, kuluma gidin meleklere ne diyor? Allah'a hamd ediyorsa eğer hasta, işte ben ona diyor cennetimi ikram edeceğim. İyileştiğinde diyor ona etinden daha iyi bir et, kanından daha iyi bir kan lütfedeceğim. Hastalıktan iyileşince insan böyle bir kendini kuş gibi hafif hisseder ya böyle. O yenilendiğinden dolayı vücut yenileniyor yani. Cenab-ı Hak o sabreden mümin kuluna hastalıktan sonra lütfediyor. Eti daha böyle zindeleşiyor, kanı zindeleşiyor, yenileniyor.
Aslında bu araştırılabilir falanca parametrelere bakılarak mesela.
Evet.
Bu adamın normalde işte atıyorum sedimentasyonu 40-40-40'tı mesela bir hastalık geçirdi 100'e çıktı şimdi 20'ye indi gibi ölçülebilir bir şey olmalı bunun yani.
Evet,
tıbbi olarak araştırmak
tıbbi
lazım.
Tıbbi olarak bir doktora konusu yapmak lazım.
Çalışmak lazım bu konuda. Evet.
Araştırmak lazım. Hamd ederse diyor eğer şikayet etmez sabreder hamd ederse Cenab-ı Hak ona ikram ediyor bu şekilde hem maddi olarak hem manevi olarak. Bu sebeple biz tedbirimizi almışız, tedavimiz de olmuşuz ama Allah'tan razıyız, şikayet etmiyoruz, rıza makamındayız, sabrediyoruz ve hastalığı şeye kâra çeviriyoruz.
Eyvallah.
Kâra çeviriyoruz. Diyoruz ki günahlarımıza kefarettir, derecemizin yükselmesine vesiledir diye. Ayet-i Kerime var. Nisa suresi 123. ayet-i kerime. Men ya'mel su'en yüzze bihi. Kim bir kötülük yaparsa mutlaka onun karşılığını görür. Diyor ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerimeyi işte hadis-i şerifler tefsir ediyorlar, açıklıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir mümine diyor herhangi bir musibet gelir. Musibet isabet ederse de o mutlaka onun için bir kefaret olur. Allah ona diyor günahlarına kefaret eder. Hatta bu diyor ayağına bir diken batması bile olsa.
Ki düşünün yani bir diken batması. Başı sonu 5 saniye sürer.
Musibet değil öyle çok büyük bela falan değil. O da var. En büyüğünden en küçüğüne kadar. Yani küçük bir diken batmış. Bazen insanın fark eder, bazen fark etmez. Çok küçük bir şey bile başına gelse de mutlaka bir yaptığı yanlışa bir kefaret olur. Bu da Allah'ın bir lütfu, büyük bir lütfu. İşte hatta manevi duygular, kalbine bir hüzün gelse, bir sıkıntı gelse, üzüntü gelse o da diyor onun günahlarına kefaret olur. Diğer hadis-i şerifte bir Müslümana bir musibet gelse, bir hastalık gelse, bir üzüntü, bir gam, keder, bir eziyet. birisinden bir eziyet gördü, birisi bir ters dedi, işte gönlünü kırdı,
moralini kırdı,
moralini bozdu, ne bileyim işte ağır söz söyledi, kalbine bir üzüntü geldi, ya şu işim olmadı diye üzüldü, şunu elde edemedim diye falan, bu üzüntü bile, bunlar bile diyor o insanın hatalarına, hayatta işlediği hatalara kefaret olur, bir temizlik olur. Zaten diyor mümin ne hastalık gelir, mümin diyor bu şekilde hastalıkla kefaret borcunu öder veya derece yükselir. Kafir, münafık ise diyor deve gibidir diyor. Anlamaz. Hastalık da gelmez. Niye bağlandığını, niye sarılverildiğini bilmeyen.
Boş boş gezen.
Boş boş gezen bir deve. Bağlarsın deveyi, niye bağlandığını bilmez. Salıversin, niye saldılar beni bilmez. Hasta olur münafık, işte of puf eder, şikayetlenir falan. İyi olur. Niye hasta oldu, niye iyi oldu? Hiç. Yani bir karı yok, bir menfaati yok. Böyledir diyor. Ama mümin öyle değildir. Mümin için iyilik olur, iyi bir hal gelir. Müminin her hali diyor hayrete şayandır diyor Peygamber Efendimiz. Hoştur. Bir diyor güzellik görse şükreder.
Kazanır.
Kazanır. Bir sıkıntı gelse başına sabreder. Yine kazanır. Her halükarda kazanır. Şükürle ve sabırla kazanır. Yine bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslümanın misali diyor yeşil taze bir bitki gibidir. Yaprak gibidir. Rüzgar eser diyor, onu eğer bir tarafa, sonra bir rüzgar gelip kaldırır. Hani böyle ekin tarlasının olsa.
Buğday başaklarının sallanması başaklar, gibi rüzgarda.
Rüzgar böyle eser, eğilir, kalkar. İşte hayattaki musibetler, imtihanlar, sıkıntılar böyledir diyor. Gelir bazen rahatsız olur, hasta olur, bazen iyi olur, sıhhat bulur falan. Bu diyor bu şekilde hayatta dayanıklı olur, kalıcı olur. Ve kar elde eder. Yani günahları temizlenir, derecesi yükselir. Ama diyor münafık, kafir, o diyor sert bir kazık gibidir. Böyle bir ağaç, bitki gibidir, sert ama eğilmeyen. O diyor rüzgar estiğinde sert durur durur ama diyor yıkılışı birden olur.
Bir anda çöker ve bir daha da geri kalkamaz.
Aniden kökünden diyor kazınır, bir daha da kalkamaz geri. Kafirin durumu böyle. İşte hayatta belki güzel yaşıyor gibi görünür. İşte hayatın tadını çıkarıyor, eğleniyor, gülüyor. Sıkıntısı yok, derdi yok falan, hasta
ama
olmuyor.
Ama bir kırılma noktasına kadar.
Hasta olmuyor, şu bu falan ama bir öldü mü, ölüp biter, perişan bir şekilde ebedi bir kayıp.
Başlar.
Başlar ama mümin ise eğilir, kalkar, işte zayıf düşer, kuvvet kazanır falan, hasta olur, iyileşir ama sonu güzel olur. Diye bu şekilde Efendimiz'in bir benzetmesi de var müminle ilgili, müminin bu hayattaki sıkıntılarla ilgili.
Ama bu bakış açısı şurada çok mühim oluyor Murat Hocam. Yani insan bakıyorsunuz ya geçen gün terliydim, klimanın önünde oturdum, hasta bir de yüzüme öksürdü, kaçınamadım, mikrobu kaptım deyip bazen hani kendine bir pay çıkarıyor sinüzit olduğunda.
Evet.
Bu durumu biraz kabullenilir buluyor.
Evet.
Ama ki bu da böyle değil aslında. Ama bir sabah kalkıyorsunuz işte sağ bacağınız tutmamaya başlıyor. Yani bir anda dünyanız değişiyor ve bilinen bir kabahatiniz yok tırnak evet. içinde. Yani ortada bir kabahat zaten yok ama evet. varsa da manevi bir ölçü burada. O zaman biz böyle bakacağız meselelere. Yani bu hastalık beni buldu. Niye buldu dedi. Buldu. Artık bundan sonra bu hastalığı şöyle yönetmeliyim.
Evet. Kriz yönetimini iyi yapmak lazım.
İyi yönetmek lazım. Fırsata çevirmek lazım.
Fırsatları çevirmek lazım. Hakikaten büyük fırsatlar olmuş oluyor yani o zaman. Bir de bir hadis-i şerif daha var hatta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men yuridillahu bi hayran yusib minhu diyor. Kim diyor Allah kimin hayrını dilerse ona diyor musibetler verir.
Bu yani söylediğinize göre sahih hadis.
Sahih hadis de Buhari'de geçen sahih
bir hayrını hadisi. İstiyorsa ona bir takım dertler verir.
Dertler verir. Çünkü neden? Hakikaten insan masum olmadığı için mutlaka hatalarımız var. O hatalarımızın temizliğine faydası var bunun. Bir de insan zayıf, aciz, istediği derecelere yükseklere çıkamıyor. Bu hastalıklar sebebiyle bu şekilde derecesi de yükselmiş oluyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerif de insana bir başına bir sıkıntı geliyorsa onun Allah'ın sevdiği bir kul olduğu manasına da geliyor.
Ama bu nazarla baktığınızda işte her şey değişiyor. Murat Hocam biz yakınlarda bir çalışma yapmış idik bir arkadaşımızla birlikte. Psikoloji doktorası yapan bir arkadaşla. Diyor ki test şu hocam. Astımlı hastalar, takip edilen astımlı hastalar belli aralarla kontrole geliyorlar. Kontrole geldiklerinde de IgE diye bir madde var kanımızda alerjiyle alakalı. Şimdi arkadaşımızın çalışma tezi şu. Çocuklar test istenen çocukları kapıdan çıkar çıkmaz çeviriyor. 5-10 dakikalık bir test uyguluyor. Muhtevasını tam hatırlamıyorum. Çocuğun o andaki stres ve kaygı durumunu değerlendiriyor. Arkasından sonucu alıyor, karşısına koyuyor. Stres ve kaygı durumu yüksek olan çocukların IgE'si daha yüksek, daha düşük olanların daha düşük çıkıyor. Yani kan tahliline bile giderken biraz huzur haliyle gidebilirseniz tahliller etkileniyor bu durumdan.
Evet.
Hani bir takım şeyler, kan şekeri falan zaten etkilenir, tansiyon zaten etkilenir biliniyor ama şimdi bu anlattıklarınıza bakınca aslında biz böyle bir tedaviye dini bakışı konuşmak istiyoruz ikinci kısımda ama aslında çoğu kısım burada söylenmiş bulundu. Huzur haliniz tam ise, bulunduğunuz duruma razı iseniz, evet, ortamda bir stres, anksiyete, kaygı yok ise zaten bağışıklık sisteminiz de daha iyi olacaktır. Herkes biliyor bunu. Çok stresim, sıkıntım, üzüntüm vardı, dudağımda uçuk çıktı.
Evet.
Şimdi dudaktaki uçuk, herpes enfeksiyonları bilinen en sık sebebi anlık stresler, kaygılar vesairelerle alakalıdır. Çünkü mikrop vücutta gizli vaziyette durmaktadır. Bağışıklık sistemi baskılandığında bir anda böyle fırlayıp çıkmakta hastalık. Böyle ciddi kötü bir haber alındı, stresli, depresyonlu bir durum yaşandıysa bu çıkıyor kardeşim. O zaman her hastalık için bunu düşüneceğiz. Bu hastalık bana niye verildi? Benim iyiliğim için verildi. İyiliğim, evet, için verildiyse buradan pozitif bir sonuç çıkacak. Bu iyileşme sürecinde de ciddi katkıda bulunuyor anlamına geliyor benim anladığım kadarıyla.
Evet, yani tam rıza hali tembellik manasına gelmiyor. İnsan ihmalkar olmayacak.
Aktif yani, rıza hali.
Yani aktif rıza hali. Kendini koruyacak, sıhhatini koruyacak, tedavisine bakacak ama bu sonucunda da rıza halini koruyacak yani. Razı olarak, Allah'tan razı olarak bunları yapacak.
Bu bölümde hocam hasta açısından olaya baktık da bir de dışarıdakiler açısından bakalım istiyoruz. Hasta ziyareti önemli bir ibadet şekli dinimizde bildiğim, evet, kadarıyla. Bir de işte son cümle şu cümleyle bitirmiş idik ilk bölümümüzü. Hastanın morali iyi olursa tedavi süreci hızlanacaktır,
evet,
dedik. Buyurun şimdi bu konuyu birleştiriniz.
Yani hasta Allah'a hamd halindeyse ona bir hamd köşkü cennette yapılıyor. Şükür halinde, rıza halindeyse bir taraftan tedavisiyle meşgul, bir taraftan da rıza haline koruyor. Yani Allah'ım şifa verirse ne ala, devam ettirirse onun bileceği bir iş, teslimiz diye bir teslimiyet haliyle.
Hastamız vazifesini yaptı. Çevresindekileri düşen vazife.
Çevremizdeki düşen vazifeye de Efendimiz bildiriyor. Hatta Buhari o bab başlığı koymuş. Vücubu iadetil meriz diyor. Hastayı ziyaret etmenin vacip oluşu.
Vacip oluşu. Yani.
Vücub diyor. Yani vücub burada tabii daha çok farz manasında kullanılıyor. Bizim vacip manasında. Bizim vacip,
bir de farza çıktı hocam.
Tabii tabii, bizim vacip de şeydir zaten, farza çok yakındır böyle. Dolayısıyla hasta ziyaretini emrediyor Peygamber Efendimiz. Israrla emrediyor hasta ziyaretini. Toplumsal ibadetlerimizin en başında gelenlerden birisi bu hasta ziyareti mi?
Altı vazifeden biri miydi?
Evet, sayıyor Efendimiz. Mesela bir hadis-i şerifte at'imul ca'i, aç olanları doyurun diyor. Toplumda açları doyurmak vazifemiz. Ve udül meryid, hastayı ziyaret edin diyor Efendimiz, emrediyor. Ve fukkul ani, esirleri de diyor hürriyetlerine kavuştur. Esirleri, köleleri. Şu anda yok elhamdülillah ama bu durumda olan insanlar olabilir. Çok sıkıntı olan insanlar olabilir. Onların hayat
ama bunlarla sıkıntılar var. Yani Peygamber Efendimiz bir esiri, evet, hür hale getirmekle,
evet,
bir hastayı ziyaret etmek arka arkaya zikredilmiş.
Tabii tabii. Açları doyurmak, hastaları ziyaret etmek, ondan sonra esirleri hürriyetine kavuşturmak. Bu Efendimizin bize bir emri, bize bir vazife. Müslümanın Müslüman üzerindeki vazifelerinden birisi hastayı ziyaret etmek. Karşılığı da büyük, mükafatı da büyük. Yani hastayı ziyaret edince hasta da tabii çok morale düzeliyor, etkileniyor. Ziyaret eden de. Kişi diyor hasta ziyaretine gittiği andan itibaren diyor cennet ikramları içerisinde gider gelir. Hadis-i şerifte. Cennet meyvesi içerisindedir. Melekler ona ne güzel bir iş yaptın, ne güzel gittin, ne güzel geldin diye onu selamlarlar. Ona dua ederler. Melekler devamlı dua ederler hastaya, işte ziyaret edene. Ziyaret eden gittiğinde hastaya diyor ümit versin Peygamber Efendimiz. Ona diyor böyle nefes aldıracak, ümit verecek sözler söylesin. İyi olursun inşallah, bu hasta geçer. Bak nece hastalar iyileşti.
Bizim bir rahmetli bilmem ne abi vardı diye başladı.
Ya bizim de komşu vardı öldü falan. Bu hastalıktan gibi öyle değil de devamlı hastaya ümit versin diyor. Zaten Allah Teala ona şifamı verecek, kader ne yazılıysa o olacak ama sizin vazifeniz hastaya ümit verin diyor. Hastaya gidince dua etmek, hastadan dua istemek. Bütün bunlar hepsi bizim için Peygamberimizin öğrettiği şeyler, hadislerde bunlar hepsi geçiyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize diyor cenazeleri takip etmemizi emretti diyor sahabiler. Cenaze namazı kılarsa bir mümin diyor Uhud'a kadar bir kırat sevap kazanır. Onu diyor kabre kadar götürürse
bir kırat,
bir kırat daha, iki kırat sevap. İki tane Uhud'a kadar sevap. Şimdi elhamdülillah burada biz her namaz vakti cenaze namazları kılıyoruz. Her kıldığımız cenaze namazından büyük bir Uhud'a kadar sevap
İnşallah.
Cenab-ı Hak
hanemize yazılıyordur.
Türkiye'ye dönünce de işte memleketimize az oluyor ama bulunca böyle hemen cenaze fırsat bilip gidip kılmak lazım. O sevabı almak lazım.
Tabii oraya gelmeden önce hastamızı sık sık ziyaret etsek hocam.
He, yani hasta, ondan sonra hastaları ziyaret etmemizi emretti Peygamberimiz bize diyor sahabi. Bir de selamı yaymamızı emretti diyor. Selamı yaymamızı bizlere emretti diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Efendimizin bizlere vazife olarak verdiği, Müslümanın Müslümana vazifeler arasında en önemlilerinden birisi de hasta ziyareti. Hasta fırsat bilmek lazım. Duyduğumuzda bir yerde bir hasta var. Hem bu aramızdaki muhabbeti artırır. Hem hastaya bir moral olur. Sizin dediğiniz
ama,
gibi.
Ama tabii bu arada bir örfi şeylere ve tıbbi kaidelere uyalım lütfen. Bizim hastanelerde bu ara azaldı ama evet. Uzun yıllar kabusumuz olmuştur. Yani adam kalp ameliyatından çıkmış, eş dosta sağ olsun ikramda bulunacaklar. Lahmacunu, çiğ köfteyi, içli köfteyi alıp gelmişler.
Evet.
Ama bu işlere kalkışmayalım, ziyaret başka bir şey.
Tabii doktorlarımızın tavsiyesine, sıhhi olarak gerekli olan şeyler riayet etmek lazım. İşte girmeyin diyorsa girmemek lazım. Yani mikrop bulaşır, o da anlaşılmış. Yani hasta ameliyattan çıkıyor, bir müddet ziyaret edilmesin.
Tabii.
Enfeksiyon kapmasın deniyor ama komşulara, akrabalara bu biraz şey geliyor. Giran geliyor ya nasıl
işte böyle zamanda yanında olmayacaksak ne zaman olacak?
Veya gönlü kırıyor bizi almak istemiyorlar görüştürmüyorlar gibi falan böyle düşünmemek lazım. Biraz daha müsamahakar olaylara müsamahakar bakmak lazım. Anlayışlı olmak, anlayışlı bir insan olmak lazım. İlla benim düşündüğüm gibi olacak diye söylemek lazım. Öyle olmayabilir çünkü bilmediğimiz şeyler vardır. Biz her şeyi bilmiyoruzdur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çocukları bile ziyareti var.
Hasta
çocukları bile.
Ki neticede çocuk hastalığı der geçer zannediyor. 3 günde kendiliğinden geçer gider. Çok ciddi bir şey değildir diyebilir.
Evet. Hasta çocukları bile ziyaretiyle ilgili rivayetler var. Hatta Yahudi komşu çocuğunu bile. Yahudi.
Son dönemde iman mı ediyordu çocuk hocam?
Çocuk, küçük Yahudi çocuğu komşusunun Efendimiz ziyaretine gidiyor. Hal hatırı soruyor işte. Moral veriyor. Sonra yavrum diyor şehadet getir Allah'a iman et diyor. Çocuk babasına bakıyor. Ne yapayım falan diye. Babası diyor ki Ebul Kasım'a diyor itaat et diyor. Onlar şimdi Ebul Kasım diye peygamberimizin künyesiyle. Hitap ediyorlar. İnanmıyor ama insanlığına şahit olmuş. Ondan zararı gelmez diyor. Ondan sonra çocuk şehadet getiriyor. Efendimiz çok seviniyor. Yanından çıkarken elhamdülillah diyor benim vasıtamla bu yavruyu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek büyük bir sevinç içerisinde oradan çıkıyor. Demek ki böyle hasta ziyaretinin faydası da, bereketi
böyle de, faydaları da var.
Böyle bereketleri, faydaları da oluyor maddi, manevi olarak.
Peki hocam şunu sormak istiyorum. Ben dedi ki hastalıklar var, enfeksiyon hastalıklar var, oluyor, geçiyor. İşte tansiyon hastası oluyorsunuz ama ömür boyu ilaçla, binaçla bir şekilde gidiyorsunuz. Bir de kalıcı problemler var, özürlülük durumları var. Doğuştan özürler, sonradan kazanılan özürler.
Evet.
Şey, şeker hastası olmuş, görme yetisini kaybetmiş, bir felç geçirmiş, sağ bacağı tutmuyor, yürüyemiyor gibi.
Evet.
Hani genel manada buna bakış açımız şu olmalıdır dedik. Hı-hı. Programın girişinde bu Allah'tan gelen bir derttir ve günahlarımızın kefaretine, derecemizin yükselmesine vesiledir diye. Onun dışında mesela Peygamber Efendimiz bizim devri saadetinde Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh'ı biliyoruz. Ama idi.
Evet.
Başka özürlü sahabi var mıydı?
Var. Daha sonra hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybeden İbni Abbas var. İşte İsbân bin Malik gibi pek çok sahabiler var. Bilmiyorum, benim aklıma şey geliyor hocam. Hani bu Afrika'da çok kataraktan gözleri kapanıyor insanın.
Evet, evet.
Basit bir ameliyatla açılıyor. Belki öyle bir şeydi.
Öyleydi muhtemelen. Ya yaşa bağlı kataraktı, glokom.
Kolay bir şey açılabilecekti belki ama tedavisi o zaman bilinmediği için. Bazı sahabiler...
Şu şartlarda hala Afrika'da biliniyor ki hocam düşün yani gelmişiz 2000 küsur yılına.
Yani bazı sahabelerin böyle gözlerini kaybettiği biliniyor. Peygamberimizin şairlerinden Malik sahabinin de gözlerini kaybettiği rivayetler var. Yanlarında hizmetçiler var, onlara yardımcı oluyorlar. Tabi bunlar da Allah Teala bir nimet verdiyse, onu aldıysa mutlaka onun mükafatını veriyor sabrediyorsa. Bununla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi var. Gözünü kaybedenlerle ilgili Allah Teala diyor şöyle buyurdu diyor hatta kutsi bir hadis olarak kutsi hadis Cenab-ı Hak'tan naklediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İzebteleytu abdi bi habibeteyhi ben kulumu diyor iki sevgilisiyle imtihan edersem
iki sevgili, göz mü oluyor onlar?
İki sevgiliden kasıt iki göz yani insanın hakikaten demek ki en sevgili uzuvlarından organlarından birisi gözü yani gözü çok önemli. Geçen dün video vardı Suriye'de bir patlamada çocuk gözlerini kaybetmiş. Ameliyattan sonra uyanmış. Nasıl feryat ediyor? Aman baba göremiyorum, baba göremiyorum diye babası teselli etmeye çalışıyor. Nasıl acı bir manzara böyle.
Tabii.
Yani çocuk böyle 8-10 yaşlarında gören bir çocuğun göremez hale gelmesi. Allah ömür verse artık bir ömür o şekilde
geçecek.
Geçmesi zor bir imtihan tabii. İşte Cenab-ı Hak da bir kulumu diyor böyle iki sevgilisiyle imtihan edersem fesabara, o da sabrederse diyor. Avvattuhu minhuma el cennet. Onun karşılığı mutlaka diyor cennettir. O ikisinin karşılığında ona mutlaka cennet veririm. Cennet hani zor, ucuz değil demek ki. Kolay değil. Ama olarak yaşamak da zor. Bir sürü sıkıntılar var.
Ama hayatta karşılığı bu işte.
Eğer sabredebilirse, dünya bize çok uzun geliyor ama aslında uzun değil. Çok kısa bir dünya. 3 günlük dünya derler ya.
Göz açıp kapayıncaya
hakikaten
kadar.
Hakikaten öyle. Bitince arkasına bakan insanlar, işte yaşlı olanlara sorun. Yani sen ne anladın bu dünyadan? Ben bir şey anlamadım diyorlar.
Öyle öyle.
Arkamıza bakıyoruz. Asırlar geçmiş. Kaç tane nesil geçmiş. Kaç tane dede geçmiş. Bunlar hepsi yaşamış. Uzun uzun yaşamışlar.
Adını hatırlayan yok kimse.
Hayatı bitirmiş, geçmiş gitmiş. Üzerinden kaç tane de asır geçmiş, kaç tane nesil geçmiş. Şu anda bizde nöbet. Biz geçtikten sonra kim bilir bizim de üzerimizden ne kadar vakit geçecek falan. Onun için bunları düşünüp biraz daha bu 3 günlük dünya deyip sabretmek. Sabır tarafına meyletmek ve Allah'tan mükafatını istemek. Hatta bununla ilgili işte İbn Abbas Hazretleri gösteriyor talebesine tabiinden. Sana diyor cennetlik bir kadın göstereyim diyor. Gösterdi. Bak şu siyah örtülü kadın diyor. Cennetlik diyor.
Neymiş özelliği?
Bu nereden biliyorsun yani? Diyor. Bu kadın diyor Sara hastası.
Sara hastası. O zaman da varmış yani Sara
varmış. Geliyor ya Resulullah diyor. Ben diyor Sara hastasıyım diyor. Allah'a dua etseniz diyor. Şifa verse bana diyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki istersen dua edeyim iyileş diyor. İstersen diyor sana Allah Teala bunun karşına cennet versin. Kadın tamam ya Resulullah diyor. Ben diyor cenneti tercih ediyorum diyor. Allah Teala bunu cennet versin diyor. Ama diyor kadının hakikaten ince duygusu, iffet duyguları.
Edebi.
Edebi. Diyor ki ya Resulullah diyor ben diyor sana gelip düştüğümde diyor üzerim açılıyor diyor. Hatta bir rivayette bu şeytandan, kötü cinlerden gelen. Sarayı diyor iki türlü ayırmışlar bizim şehirlerde. Bilmiyorum tıpta nasıl diyor. Bir cinlerden gelen sara, bir de biyolojik olarak gelen sana diye.
Bizdeki kızım kolay hocam. Beyindeki nöronların anormal deşarj sonucu ortaya çıkan istemsiz kas hareketleri diyoruz biz.
Bu diyor aralar cinlerin, kötü cinlerin, şeytanların insanla uğraşmasından kaynaklanan bir şey olduğu için. Ben düşünce diyor bu habis diyor üzerimi açıyor. Üzerim açılıyor. Yani örtülmesi gereken, örtmem gereken yerler açılıyor. Dua etseniz de diyor sadece de düştüğüm zaman onlar açılmasın diye bir talepte bulunuyor. Efendimiz dua ediyor. Hakikaten kadın diyor hastalığında düşse bile diyor üzeri açılmazdı diyor. Çünkü bugün insanlara bakıyorsunuz Müslüman izleyenler kendisi isteyerek üzerini açıyor. Tesettüre dikkat etmiyor, riayet etmiyor. Yok Kur'an'da başörtüsü yoktu, yok tesettür yoktu gibi bir sürü fitneler ortaya çıkıyor. Halbuki sahabenin yaptığına bakın. Hasta yani sorumlu
bilinç
değil.
Kayıp, sorumlu
bilinci
değil.
Kayıp. Yani ona rağmen diyor ki aman üzerim açılmasın. İffetini ne kadar korumaya düşkün. Bu kadın diyor ben görürdüm diyor tabiinden olan zat. Böyle bir hastalık gelecek oldu mu hemen koşardı Kabe'nin örtüsünden sarılırdı diyor. Orada diyor kendisini korumaya çalışırdı diyor. Bu şekilde sabrı tercih etmiş. Şifadan ziyade sabrı tercih etmiş ki cenneti kazanayım diye. Bu tür Efendimiz'in başka sahabilere de teklifler var. Bildiğimiz Süfyan, Ebu Süfyan. Ebu Süfyan Hazretleri işte sonradan çok Müslümanlarla uğraşmış ama
gençliğinde hata yıllarında diyor.
Yani gençliğinde Müslümanlar çok savaşmış, işte şehitler olması sebep olmuş, Uhud'da falan Peygamberimizin karşısına durmuş ama sonra iman ettikten sonra diyor ki bunun telafisi nedir? Bizim yaptıklarımız bir kefaret, hani programın başında kefaretten bahsettik.
Evet, evet.
Bunun telafisi nedir? Hazreti Ömer Şam şeylerini gösterir, cephelerini. Bunun telafisi budur diyor Şam cepheleri. Bizans'ta savaş, cihat. Gidiyor orada cihat ediyor falan. Ok gelmiş gözüne, gözü çıkıyor. Avucuna almış gelmiş ya Resulat diyor. Gözüm çıktı diyor. Dua etseniz iyileşse. Efendimiz diyor ki istersen dua edeyim şifa bul. İstersen bunun karşılığı cennet. Cennet deyince elinden atıvermiş gözünü.
Gözünü çok hafızalarımızı almıyor tabii bizim bu şartlarda yaşayan insanlar.
Gözünü yere atıveriyor. Diyor ki tamam diyor ben diyor Allah'ın cennetini istiyorum diyor. Sabrederim diyor. O şekilde bir gözünü kaybetmiş olarak hayatına devam ettiriyor. Bu tür tabii ki bizim hayatımız dünyadan ibaret değil. İki türlü hayatımız var. Ahiret hayatımız, dünya hayatımız var. Dolayısıyla ölülerimizle ona göre biz muamele ediyoruz. Hasta ziyareti olduğu gibi kabir ziyareti yapıyoruz. Onlara bakışımız öyle. Efendimizin cenaze duasında çok enteresan. Dua ediyor işte. Allah'ım diyor, bizleri imanla, İslam'la yaşat, imanla öldür. Bu ölen zatın ecrinden bizi mahrum etme. Ola tahrimni ecrahu. Onun ecrinden mahrum etme. İşte namazını kıldık, dua ettik. Biz ondan ecir kazanalım. Ve la teftinni ba'deh diyor. Ondan sonra da bizi diyor, aman diyor, Allah'ım fitnelere düşürme, sapıklığa düşürme. Yani ölen bir şekilde bu hayatı bitirip geçiyor bir dünyaya. İmtihanı bitiriyor, kurtuluyor. Geride kalanlar hala diken üstünde.
Risk devam ediyor.
Risk devam ediyor. Aman diyor, ondan sonra da bizi diyor riske düşürme ya Rabbi. Fitneye düşürme, imanımıza bir sıkıntı gelmesin, ibadetimize bir sıkıntı gelmesin diye. Bu şekilde ya hayata bakışımız
bu böyle şekilde olmalı.
Evet.
Şimdi hocam programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son olarak bir şey sormak istiyorum.
Evet.
İşte ben üniversite yıllarını hatırlıyorum. Mikrobiyoloji dersiydi. Hocamız bir ders anlattı. Yanlış hatırlamıyorsam bu sihirlerden, verrülerden bahsediyor idi.
Evet.
Şu tedavi, bu tedavi anlattı. Yani neticede hani sık görülen şekilde ölümcül kalımcıl bir durum değil zaten. Hoş, ensefalit yapı adamı öldürür de o hariç ama
evet.
Sık görülen şekli bu değildir. Anlattı. Tedavide şu ilaçlar, bu kremler kullanılır. İşte koterizasyon yapılır, şu yapılır. Tam hatırlamıyorum. İşte bunun gibi bir şeyden anlattı. Başarı oranı da çok iyi olmadığından bahsetti. Arkasından da ayrıca okumak da bunlara çok fayda eder demiş idi. Şimdi ben bunu hiç unutmuyorum. Ben 93'te üniversiteye girdim. Bu 95 yılıdır yaşandı. 95 ya 96 yılı klinik mikrobiyoloji Cerrahpaşa'da öyle okutuluyordu. Bir mikrobiyoloji profesöründen nakil bu cümle. Yani falanca virüse bağlı enfeksiyonların tedavisinde okumanın yeri vardır.
Evet.
Net. Cevap bu. Buyurun hocam, şimdi sizin yorumunuzu alalım. Ne evet. Okuyalım? Kim okuyacak?
Doğru. Buna da biz rukye diyoruz. Rukye. Okuyarak tedavi etmek diye. Sahabiler Fatiha okuyarak tedavi etmiş. Fatiha ile delirmiş bir insanı, Mecnun'u tedavi etmiş bir sahabi. Fatiha ile yılan sokan bir adamın yılan zehirinden tedavi etmiş. Peygamber Efendimiz de gelip bunu söylemiş. Efendimiz diyor, sen bunu nereden biliyordun, Fatiha'nın şifa olduğunu diyor. Diyor ki ya Rabbi, ya Resulallah diyor, işte Fatiha'nın çok önemli bir sure olduğunu size
elimdeki buydu
anladık
zaten.
Diyor, diyor. Onunla şifa okudum diyor. Bununla ilgili başka dualar da var tabi. Ama dediğiniz gibi herkesin okumasıyla da olmayabilir. İhlasla okumak gerekir. Her ağız bir değildir diye. Ağız farkı vardır. Onun için böyle daha ihlaslı, daha samimi insanlara okuturlar. Ama insanın kendisi de okuması lazım. Peygamber Efendimiz "Kul auzu bi rabbil felak ve nas" her gece yatarken okuyup
bir de böyle elini koyma hadisesi mi var?
Evet, elini üflüyor okuduktan sonra. Elini vücudunun bütün sürüyor. Korunması için, muhafaza için. Peygamberimiz hasta olduğu zaman diyor Hazreti Ayşe validemiz, ben okurdum. Onun eline üfler, elini vücuduna sürerdim peygamberimizin buyuruyor. Hasta ziyaretlerinde Efendimiz hastanın alnına elini koyup Allahümme şifi ente şafi la şifa illa şifaök gibi, Allah'ım şifa ver, sen şafisin, senin şifandan başka şifa yoktur gibi böyle duaları var Efendimizin. Allahümme şifi sa'den diyor mesela, sa'da şifa ver ya Rabbi diye Sa'd bin Ebi Vakkas'a duası var Efendimizin. Ondan sonra la be'se tahuran inşallah diyor. Yani ziyaret ediyor hastayı. La be'se tahuran inşallah. Önemli bir şey değil. İnşallah temizlik olur bu hastalık. Sizin için manevi temizlik olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bir yaşlı bedevi hastalanmış. Efendimiz onu ziyarete gidiyor. Tabi biraz görgü eksikliği var. Çölde yaşamış insan, yeni daha Müslüman olmuş. Tam İslam edebini alamamış. Efendimiz la be'se tahuran inşallah diyor. O da hayır diyor, kella bel humma tefur ala şeyhin kebir keyme tüzirahel gubur.
Ne demek hocam?
Diyor ki yok diyor, öyle diyor temizlik memizlik değil diyor, bir sıkıntı da yok değil diyor. Bu diyor bayağı diyor humma diyor, yaşlı adamın tepesine binmiş kaynıyor ensesinde diyor. Onu diyor kabri ziyaret ettirecek diyor da.
Acısı çok demek ki.
Acısı çokmuş böyle tabii. Diyor. Yani Efendimizin duasına böyle itiraz olmaz tabii. Efendimiz de fena meyze o zaman öyle olsun diyor. Yani.
Madem böyle
işte. Madem öyle diyorsun öyle olsun.
Sonra ölmüş
mü? Adam ölmüş. O gecesini ölmüş yani.
Konya tarafında derler hocam, bela ağızdan çıkan söze bağlıdır diye.
Yani keşke evet inşallah ya Resulallah işte bereketinizle Cenab-ı Hak şifa verdiyse şifa bulacak belki ama madem öyle istiyorsun öyle olsun diyor. Onun için
bu çok acı bir son oldu ama Murat hocam.
Evet yani maalesef böyle şeyler doluyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Belki yani peygamberimizle ilgili konuşurken İşte dinle ilgili konuşurken, Cenab-ı Hak ile ilgili konuşurken dikkatli olmak lazım. Peygamberimiz diyor elini koyardı hastanın alnına, sırtına, göğsüne, ona dua ederdi. Allah'ın ona şifa vermesi için dua ederdi. Bu şekilde bizim de hastalara dua etmemiz gerekiyor. Ve ondan dua istememiz de gerekiyor. Efendimiz'in şifa duaları var, şifa ayetleri var işte. Onlardan ihlasla yapılan her dua veyahut da kendi dilimizden, Türkçe kendi dilimizde de dua ederiz.
Yani samimi olsun
ki. Samimi olarak, gönülden olsun yeter ki o dualarda kabul olur. Cenab-ı Hakk'ın kullarının duasını kabul etmediği vaki değildir. Allah duayı kabul ediyor da ondan sonrasını kul.
Tecellisi bu dünyada mı olur, ahirette mi olur?
Evet. Velem ekum bi dua eke rabbi şakiyye diyor Zekeriya Aleyhisselam. Ya Rabbi sana dua edip de hiç mahrum olduğum olmadı diyor. Ne zaman dua edip de kabul olmadı ki diyor.
Ama işte az önce dediniz ya Fatiha'yı okurken de eden adı ağza da bakmak lazım.
Ağza bakmak lazım. Bir de zaman da önemli. İşte hemen olmayabilir. Hemen kabul olur bazı dua. Bazı dua bir müddet sonra kabul olur. Bazı dua ahirette kabul olur. Ama mutlaka dua eden kârlıdır.
Eyvallah.
Dua etti mi boş yok. Yani mutlaka kârlı. Ama illa hemen olsun diye diretmeyeceksin. Hayırlı değildir belki. Cenab-ı Hak bir müddet sonra dua kabul eder. Dolayısıyla hastalarımıza biz kendiliğimizle gönülden dua ederiz. Ondan sonra bilirsek Efendimizin şifa dualarını, onlar var dua kitaplarımızda, onlardan okuyabiliriz. Ayetlerde dualar var, ayetlerden dualar okuruz. Ondan da dua isteriz. Hastanın duası makbuldür derler, gönlü kırık olduğu için. Onun duası da kabul olur diye ondan da dua isteriz.
Peki, teşekkür ediyoruz Murat Hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin civarından yapmış olduğumuz bu programımızı burada sonlandırıyoruz inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konuğumuz İlmi Araştırmalar Merkezi araştırmacılarından Doktor Murat Kaya idi. Kendisiyle İslam'ın ya da Müslüman'ın hastalığa bakış açısı ne olmalıdır? Bir hastalık başa geldiği zaman bunu bir ceza, bir musibet olarak algılamamak lazım. Hatta bunu bir fırsat olarak bile algılamak düşünülebilir dedik. Özellikle hastalığa bakış açısı bu manada önemli. Tedavi aramanın, şifa bulmanın, şifa için gayret göstermenin gerekliliği, hasta ziyaretinin öneminden bahsettik. İnşallah bundan sonra da biz maddi hastalıklarımıza maddi tanılar ve maddi tedaviler getirmeye çalışacağız ama her zaman için bu programı böyle bir üstte bir tarafta tutmamız lazım Murat Hocam. Siz anjiyografinizi yaptırın, siz kan sulandırıcınızı kullanın ama dua etmeyi de unutmayın. Siz gözünüzü tedavi ettirin ama dua etmeyi unutmayın. Siz şeker hastalığı için diyet yapın ama dua etmeyi de unutmayın diyerek bitirelim inşallah.
Şifa Allah'tan tabii ki, yani biz ilacı kullanırken de büyükleri görüyoruz muhterem hocam. Büyükler ilacı yutarken alıyor, Bismillah, Allah'ım şifa senden deyip öyle ilacı yutuyor.
İman meselesi.
Yani ilaç bir vesile yani. Biz ilaç yutuyoruz. İlaç bizi iyileştirecek değil. Bizi Allah iyileştirecek. Ama bu ilaçta mı iyileştirir, başka ilaçta mı, kaç ilaç kullandıktan sonra iyileştirir, onu Allah bilir yani.
Takdir eder.
Yani biz vesilelere sığınıyoruz. Allah Teala öyle demiş. Vesilelere tutunun diye. Biz vesilelere sığınıyoruz ama gerçek sonuç Allah'tan tabii. Onu hiçbir zaman unutmayacağız.
Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizi daha ilerleyen programlarımıza da misafir etmek isteriz.
İnşallah.
Kalın sağlıcakla diyelim.